İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer Hocam Ebu Bekir Sifir'le Tefekkür Ufku programında gündemdeki İslami konuları ele alıyor ve bunlara çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hocam Bir Tefekkür Ufku programında da bugün farklı bir konuya değinelim arz ediyoruz. Son özellikle bizim araştırma merkezinde, burada ilmi araştırma merkezinde bir kardeşimiz geldi geçtiğimiz haftalarda Haiti'den.
Evet.
İslam'a yeni girmiş. İlgimi çekti yani. İslam'a yeni giren bir insan nelerle karşılaşır? Evet. Onu nereden başlamalıyız? Evet. Şimdi anlatıyor, İslam'a girmiş ama efendim ne yapacak yani? Hangi işte önüne işte mezhebi problemler geliyor, mezhep nasıl olacak? Efendim nübüvvetle ilgili problemler geliyor veya kendi gündeminde namazla ilgili problemler geliyor. Bunlarla ilgili bazı sorular oldu tabii. Onları da belki program akışında da gündeme getirebiliriz.
İnşallah.
Yani nasıl hocam, sizce yeni İslam'a girmiş adam Haiti, işte Orta Amerika'da bir ada, bir adanın içinde, adanın yarısı Dominik Cumhuriyeti, yarısı Haiti. 14 milyon nüfus var. 2000 Müslüman var toplam.
Evet.
Bu adam gelmiş arayış içerisinde. Demiş İstanbul'a, bizim araştırma merkezinden Erkam'dan çıkan eserlerden birkaç tanesini okumuş.
Evet.
Hazmetmiş. Bu yazarla bir görüşeyim. Belki o yazar bana bir yol gösterir diye.
Haiti'den buraya bunun için gelmiş.
Uçakla binmiş İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da yazarı sormuş. İşte bir ay kalmış buralarda, o araştırmış yani. Etkilenmiş tabii.
Hı hı.
O 4-5 tane eser Fransızcadan etkilenmiş ve bizim merkezimize getirdiler. Ona haftalık bir program yaptık. İşte ezber, Kur'an-ı Kerim ezber programı, fıkıh, siyer, işte akaid, değişik programlar yaptık ama tabii
Fransızca konuşuyor.
Fransızca, 3 tane dili var. Fransızca, İspanyolca, İngilizce. Hı, hani ana konuştuğu şey Fransızca.
Evet.
Ama hepsini bir konuşuyor ama bizim burada muhatap hakikaten zorlanıyoruz. Evet, yani bir elhamdülillah çok en etkilendiğim konu da hocam, nasıl İslam'a girdiniz, niçin girdiniz diye sorduk. Diyor ki bu İslam aleyhindeki propagandalardan etkilendim diyor.
Hı.
Nedir bu İslam ya dedim diyor. Bu kadar avukat, 36 yaşında.
Evet.
Bu kadar demiş İslam aleyhinde şeyler ya dönüyor. Nedir bu İslam, merak ettim yani. Demiş araştırmaya başlamış, okumaya başlamış. Çok enteresan hocam. Tam İslam'a girme aşamasında tabii nasıl gireceğini de bilemiyor. Yeah. Pakistanlı barış askerleri varmış orada, onlara sormuş. Nasıl olacak bu iş falan diye. Ama asıl hanımı demiş ki sen şimdi İslam'a gireceksin ama ve bana hakaret edersin. Çünkü İslam'da kadının yeri demiş çok düşük bir yerde.
Evet.
Falan diye bir şeyler söylemiş. O da bu bizim Türkiye'den çıkan kitaplardan kadınla ilgili, İslam'ın kadına bakışla ilgili güzelce okumuş kadın hanımına. O da demiş ki bak İslam öyle değil, hanımı alçak görme, hanımının değeri var. Kadınlar İslam'da çok değerli falan deyince hanımı okumuş ve etkilenmiş. Doğru, o zaman girebilirsin falan diye destek vermiş. Böyle bir enteresan bir arkadaş buraya geldi. Eski Hristiyan adı Ebu Davud ya. Ebu Davud. Adını Ebu Davud dediler. Davud. Adı Davud oldu. Davud yani. David diye geldi. Davud elhamdülillah çalışıyor. Ama hakikaten hocam bir soru, bir dünya soru yumakları var. İnsanlar böyle direkt işte şu mezhep, bu mezhep, onlardan rahatsız oluyorlar. Daha spesifik, daha kalbine hitap eden şeylere. Mesela düşün, namazda huşuyu soruyor adam yani.
Evet.
Yani direkt namazla ilgileniyor yani. Mesela ilk İslam'a girenin en çok ilgilendiği konu hocam namaz. Acaba biz onu nasıl yönlendirmeliyiz? Zaten halleriniz bu konuda şey yaparsın hocam. Bir açılış yapmış olalım.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Özellikle bu Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Müslümanlar bölük bölük, parça parça oldular. Hem siyaseten dağıldılar, hem idari olarak, coğrafi olarak dağıldılar. Hem de kalpleri birbirinden ayrıldı. Yani kalbi uhuvvet duyguları da yıprandı, örselendi. Hatta bir süre sonra bir kısım emperyalist oyunlar, dahili harici bir kısım entrikalar vesaireler sonucunda Müslümanlar parça parça oldular, birbirlerine hasım hale geldiler. İşte bugün Orta Doğu'da, Orta Asya'da, gördüğümüz krizler, problemler hep bunun ifadesi. Orta Doğu'da fiili çatışmalar var. Hemen sınırımızda Türkiye'nin de müdahil olduğu bir kriz durumu var. Orta Asya Cumhuriyetleri tamamen bize uzak gibi görünüyor, kapalı gibi görünüyor ama orada da ciddi krizler var.
Hocam.
Müslümanların azınlıkta olduğu yerlerde ciddi problemler var. İşte Avrupa ile ilişkilerimizin gerilmesi üzerine oradaki kardeşlerimize soruyorum ben durum nasıl diye. Medyaya yansıyandan çok daha derin boyutları olan ve gittikçe de derinleşen bir gerginlik var orada. Almanya'da var, Hollanda'da var, başka yerlerde var. Bütün bunlar aslında bir şeyin göstergesi. Hani Üstad Necip Fazıl merhum demiş ya, bir şey koptu benden şey,
her şeyi tutan bir şey.
Evet. İşte o her şeyi tutan şey tesbihin imamesiydi. O imame dağılınca ümmet çobansız kalmış bir sürüye döndü. Bu sadece bizim dışarıyla, ötekiyle ilişkilerimize yansımadı. Kendi içimize dönük problemleri de doğurdu aynı zamanda. Yani biz Müslüman olarak İslam'ı hangi kaynaklardan öğreneceğiz? Hangi İslam telakkisi doğrusudur? Biz bile Müslüman bir coğrafyada, Müslüman bir toplumda hayata gözlerini açmış insanlar olarak bu sorulara tatmin edici cevap bulmakta zorlanıyoruz.
Evet.
Dışarıdan Müslüman olup da İslam'a girmiş birisinin Allah yardımcısı olsun. Hem bir dezenformasyon var, antipropaganda var.
Evet.
Efendim İslamofobik söylemler var. Hem Müslümanların kendi içinde yaşadıkları sıkıntılar, ayrışmalar, çatışmalar var. Bilmiyorum aslı var mıdır, doğru mudur? Muhammed İkbal'e atfedilen bir söz var. Bıktım Müslümanlardan, sığındım Müslümanlığa demiş. Ona mı aittir, başkasına mı aittir bilmiyorum ama güzel bir söz, vakayı ifade eden bir söz. Müslümanlar başkalarına derman olmaktan, başkalarını ateş çukurundan çekip alma inisiyatifinden o kadar uzaklaşmışlar ki artık kendi işlerinde, kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Batı'da mesela Müslüman olanlar, İslam'a yeni girenler ki maalesef bunların kahir ekseriyeti kendisine Selefi diyen çevre eliyle İslam'a giriyor.
Evet.
Onların İslami bilgilenmesi çok daha farklı oluyor. Şu anda Batı'da özellikle Almanya'da zannediyorum Almanya merkezli Pierre Vogel diye bir Alman Müslüman var. Alman asıllı Müslüman. Selefi bu adam. Almanya'yı sallıyor.
Tek başına.
Tek başına sallıyor. Alman olduğu için Almanlara hitap etme avantajını çok iyi kullanıyor. İslam'ı tebliğ ediyor bakıyorsunuz görünüşte ama insanları Selefi yapıyor. Çatışmacı yapıyor, ayrıştırmacı yapıyor. Onun insanlara anlattığı İslam'la bizim gönlümüzdeki, ruhumuzdaki, idealimizdeki İslam aynı İslam değil.
Yani o bizim Haytili Davud'un hanımının korkusunu besliyor yani. Diyor ki
tabii
yani
ki.
Korkusu nedir Davud'un? Davud işte bizim kıymetli dinleyenlerimiz sohbetin başında söyledik.
Evet.
Haiti'den bir kardeşimiz geldi. İslam'a girmiş.
Evet, evet.
Hanımı diyor ki şimdi İslam'a girdin beni aşağılayacaksın diyor yani. Çünkü İslam'da
evet.
Kadın aşağılanan bir yerdedir diyor. Ve
evet.
Bu benzeri neo-selefizm dediğimiz benzeri yaklaşımlar.
Evet.
Düşün hocam kadınların sosyal hayatta olmasıyla ilgili
tabii.
İslam'ın sanki tek görüşü varmış gibi yani tamamen bir şeye inhisarcı bir anlayışla bunu alıp ötekilerin hepsini zaten neo-selefizmin en önemli özelliği de değil mi hocam zaten?
Tabii,
inhisarcılık
tabii.
Yani. Tekçi. Benim yaptığım
evet.
Doğru öteki hepsi yanlış. Böyle bir
evet.
Anlayışla
evet.
Yaklaşıldığı için düşün o kadının o korkusunu beslemiş oluyor yani.
Besliyor tabii.
Beslemiş oluyor. Evet. Yani İslam'a gelecek olanlar da gönlüyle böyle güzel bir şekilde gelecek onların önüne de bir
evet.
Engel olunmuş oluyor. Evet hocam.
Şimdi dünyadaki çatışmalara bir bakalım. Yani İslam merkezli çatışmalara bir bakalım. Bu çatışmaların özellikle son 20-30 yıllık
evet.
Diliminde ve tiresinde bu Selefi hareketin çok büyük etkisi var. Yani doğrudan doğruya İslam'ı çatışma diliyle, savaş diliyle, ötekileştirme diliyle, ayrıştırma diliyle takdim ettiğiniz zaman bu sadece sizin dışınızdaki dünyayı rahatsız etmiyor. Müslüman kardeşlerinizi de rahatsız ediyor.
Etkiliyor.
Etkiliyor ve rahatsız ediyor. Çünkü ayrıştırıyorsunuz. Yani geçen haftaydı zannediyorum. Twitter'da denk geldim. Suriye cihadındaki selefi aktörlerden, tekfirci selefi aktörlerden birisi fetva vermiş. Türk askeri kafirdir, mürtettir. Türk ordusu,
Allah korusun,
onunla birlikte savaşanlar da kafir ve mürtettir demiş. Şimdi şu dile bir bakın, şu ayrıştırıcı dile bir bakın. Bu dil İslam'ı temsil eden bir dil değil. Çünkü biz, malum meşhur bir meseledir, bir insanın küfrüne %99 delil olsa, imanına %1 delil olsa, biz yanılmış olma pahasına onun %1 deliline bakar, onu Müslüman saymayı tercih ederiz.
Evet.
Yani bir kimseyi yanlışlıkla kafir saymaktansa yanlışlıkla Müslüman saymayı tercih ederiz.
Tercih ederiz.
Dolayısıyla o dil bize ait bir dil değil, evet. Yani o ayrıştırıcı dil. Şimdi yeni Müslüman olmuş bir insana bakın. Bir insan bu dille karşılaştığı zaman, bu retorikle karşılaştığı zaman kafasında nasıl bir Müslümanlık canlanır, nasıl bir İslam canlanır? Son derece tehlikeli ve riskli bir şey bu.
Hocam zaten ondan bahsediyor. Bir tane yine İtalyan kökenli bir Abdurrahman Efendi var. Burada bizim eski Müslümanlardan yani
evet.
40 yıllık falan, 40-42 yıllık diyor ki nasıl dedim Avrupa'da durumlar, hani yeni bir Müslümana nasıl davranmalıyız veya yeni Müslümanlar
evet.
nasıl oluyor hocam diyor. Yani girenlerden çok çıkanlar var diyor. Yani giriyor diyor.
İslam'a.
Avrupalının diyor şöyle bir alışkanlığı var diyor. Yani tüketim alışkanlığı var diyor.
Evet.
Sanki İslam'ı da girilip biraz kullanılıp atılacak bir şey gibi algılıyor. Çünkü diyor önüne muhatap yok diyor. Yani ona öncülük edecek, ona rehberlik edecek. Yani İslam girildiği zaman bir daha çıkılmaz diyecek.
Kendi onu ruhuna de, sindirecek hücrelerine yani
mesela yedirecek, diyor tamam. O Avrupalılar diyor gelseler diyor. Siz şimdi Türkiye'yi beğenmiyorsunuz diyor. Ama diyor sizin davranışlarınızda diyor farkında olmadan birçok İslami özellikler var diyor mesela.
Evet.
İkramdır, izlendir, sevecenliktir, namazdır. Yani birçok sizin farkında değilsiniz diyor yani.
Evet.
Adam gelse diyor burada biraz yaşasa diyor çok farklı olur diyor. Sanki şöyle gibi görüyorum ben diyor mesela. Eline bir çanta var, bu çantayı alıyor diyor. Bir durak sonra çantayı bırakıp geçip gidiyor diyor yani. Hı-hı. Çok o da ayrı bir vebal hocam. Yani evet. aynen bu ifadeyi kullandı. Hani buralara geliş gidişlerin artması lazım diyor.
Evet.
Onları muhatap alıp, dikkate alıp onlarla konuşmak, onlarla halleşmek. Yani bir kardeşimiz var ama kardeşlik hukuku yaşamıyoruz diyor. Belki de hocam oraya gelmek lazım. Yani biz birçok kardeşimiz var İslam'a giriyor. Daha onlarla biz halleşmeden, kardeşlik hukukunu yaşamadan belki kardeşlerimizi evet. kaybediyoruz yani.
Evet.
Bırak kendimizin hani yeni İslam'a adam kazanma tabii, şeylerimizi birçok evet. vebalimiz var o noktada.
Maalesef.
Belki bu da selefiliğin de etkisi var.
Evet.
Ama hani biz tez olarak kendi görüşümüz olarak neler yapmalıyız? Nasıl şey yapmalıyız? Evet. Onlara biraz yoğunlaşmak
evet.
lazım. Evet hocam.
Allah razı olsun. Yani bu genel olarak bizim özellikle Türkiye'li Müslümanların bir eksiği bu. İslam'ı bilmeyenlere tebliğ etmek noktasında çok fazla bir çabamız, çalışmamız, planımız, programımız yok maalesef.
Çok evet hocam.
Çok büyük bir eksiklik.
Tebliğ şeyimiz
evet,
eksik. Tebliğ yani, tarafımız çok eksik evet hocam.
Evet. Bu sadece Türkiye'de İslam'a mesafeli çevrelere İslam'ı tebliğ etmeyi kastetmiyorum. Gayrimüslim çevrelere, yurt içinde, yurt dışında.
Evet.
Gayrimüslim çevrelere ama bilhassa yurt dışında İslam'ın doğru biçimde tebliğ edilmesi çok büyük bir ihtiyaç, çok büyük bir zaruret. Biz bunu yapmayınca işte selefiler yapıyor ve neticesini, faturasını hep birlikte ödüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla oralarda çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının, yapıların mutlaka bünyelerinde mübelliler, tebliğciler bulundurması lazım.
Evet.
Yani o bulunulan ülkenin dilini çok iyi bilen, dengelerini çok iyi bilen, İslam'ı çok iyi bilen, bunun için yetiştirilmiş tebliğci kadrolara ihtiyacımız var. Her yapının bünyesinde böyle bir birime alan açması lazım.
Yani kendi cemaatine, kendi grubuna değil de İslam'a çağıran değil mi hocam?
Tabii, hani tabii, tabii.
Kendi çoğalmasını evet, merkeze evet, alan değil evet, de İslam'ın
tabii, tabii.
çok bu hakikaten burada da herkes bir şekilde onu merkeze alma noktası da var. Sıkıntı hocam o da yani.
Tabii ki.
Evet.
Biz burada hep söylüyoruz, bu vurguyu yapıyoruz. Bir kere daha sırası düştü, gene yapalım. Yani bu ümmeti 14 asırdır ayakta tutan Ehl-i Sünnet vel Cemaat zemindir.
Evet.
Bu zemin ayrıştırıcı değil, birleştirici bir zemindir.
Evet.
Daha evvel de söyledik bunu, gene tekrar edelim. Ehl-i Sünnet derken biz bir koalisyonu kastediyoruz. Bir tek kesim, homojen, yeknesak bir kesim değil. Bir kesimler birliği, bir konfederatif yapı tabiri caizse kastediyoruz. Bunun içinde fukaha var, kelamcılar var, hadisçiler var, ehli tasavvuf var.
Hepsi var yani.
Hepsi var. Dolayısıyla yani şeye bakın, Ehl-i Sünnet dışındaki yapılara bakın, böyle bir koalisyon göremezsiniz orada.
Yani tekçi ve tekelci bir anlayış
var. Evet.
Ehl-i Sünnet'te tekçi ve tekelci bir anlayış yok yani hocam.
Yok
değil
ve
mi?
Redçi değil.
Redçi
yani,
değil.
Dışlayıcı değil.
Benimki doğru, seninki yanlış değil.
Asgari müştereklerde birleşme olduktan sonra
bitiyor.
Bitiyor mesele.
Evet.
İşte bu yapı, bu birleştirici yapı 1400 sene bu ümmeti ayakta tutmuş. Şimdi bu yapı ortadan kalkınca, yani Ehl-i Sünnet o ana zemin ortadan kalkınca, bakın ümmet parça parça oluyor ve kim nerede durması gerektiğini tayin edemiyor.
Evet.
Şimdi gerçekten de öyle. Yani bundan diyelim ki 250-300 sene önce bir insan İslam'a girse, şu bizim burada konuştuğumuz meseleler o insan için mesele değildi.
Evet.
Çünkü İslam'ı öğreneceği adres belli. Baktığında önünde örnek olarak göreceği canlı bir toplumsal yapı var.
Evet.
O toplumsal yapı içinde gerçekten ideal İslam'ı ideal ölçülerde yaşayan bireyler var, kurumlar var, yapılar var. Dolayısıyla bunlardan hangisi nedir falan gibi bir problem olmayacaktı onun dünyasında.
Evet.
Şimdi o ana zemini biz kaybedince, o birleştirici ana zemini kaybedince darmadağın olduk ve herkes kendi başına bir temsil davasına düştü. Dolayısıyla dışarıdan bu yapıya gelen bir insan ister istemez tahayyür içinde kalıyor. Yani hangisi?
Nereye gideyim diyor.
Nereye gideyim? Yani dolayısıyla ne yapıp edip bu ortak zemini, bu koalisyonu yeniden tesis etmemiz lazım. Bu koalisyon kendi içerisinde bunu yaparsa, yani aşırılıklarını bir kenara bırakabilmeyi becermiş herkesi içine alan,
evet,
asgari müştereklerde birleşmeyi öngören bir anlayışla biz yeniden bu birliği, bütünlüğü temin edebilirsek, bu tür problemler kendiliğinden bir süre sonra ortadan kalkacak. Yani bu çünkü bir çekim merkezi oluşturur aynı zamanda.
Tabii.
Bir kesime çağırmıyorsunuz.
Tabii.
Herhangi bir taraf değil bu. Tabii. Bu ümmetin 1400 yıldır üzerinde yürüdüğü ana zemin.
Evet.
Yani şucu bucu, şu parti, bu parti, şu cemaat, bu yapı falan değil. Ehl-i Sünnet vel Cemaat deyince kendisini ifade ediyor zaten.
Yani,
ne yapıp edip bu ruhu yeniden
yaşar. Yani muhatap, yani Resulullah Efendimiz adına yeni İslam'a girenlere muhatap olacak merkezlere,
evet,
çevrelere, kişilere ihtiyaç var. Yani muhatap, evet, hocam muhatap bulamıyor adam. Tamam, İslam'a girdi de ben işte yani bir sadece merasim değil, bir gün değil, iki gün değil bu. Bir, evet, ömür devam edecek, sonuna kadar devam edecek, hayat biçimi olacak.
Evet.
Bir hayat tarzından bahsediyoruz yani. Bunun alışverişi, evet, var, efendim evliliği var, boşanması var, birçok hukuk
temel
var.
İbadetleri var, namazı
temel ibadetleri var,
var
hepsi
yani.
Tabii.
Şimdi bakın, basit bir şey söyleyeyim. Batı'ya gittiğinizde namaz vakti geldi. Herhangi bir camiye gittiniz, namaz kılacaksınız. Ve o camide diyelim ki selefilerin camii olsun. Safa durduğunuzda sizi taciz ediyorlar.
Çok çok yaşıyoruz hocam.
Evet.
Rahatsız oluyoruz ya.
Sizi taciz ediyorlar. Ayaklarını getiriyor, dayıyor sizin ayaklarınıza.
Senin ayaklarının da dayanmanı istiyor yani.
Evet. O ayaklar o şekilde olacak yani. Ondan sonra
kollarını bir şekilde
o şekilde
dirseklerini sürtüyorlar.
Fatiha'dan sonra cami inip kalkacak şekilde amin hep birlikte bağırarak. Şimdi bu adam bunu din diye yaşıyor.
Tabii.
Hint alt kıtasının büyük allamesi İmamul Asır denen Muhammed Enver Şah Keşmiri merhum.
Evet hocam.
Bu namazda ellerin ilk iftitah tekbiri dışında kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir risale yazmış.
Evet.
Neylül Ferkadeyn fi mes'eleti ref'il yedeyn diye. O risalenin başında diyor ki, bu karşılıklı işte Hanefi mezhebinde eller kaldırılmaz. Şafii'de kaldırılır, Hanbeli'de kaldırılır mesela. Bu delilleri diyor karşılıklı böyle munsifane, insafla inceleyen birisi şunu görür ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu konuda ilzam edici bir amelde bulunmamış.
Yani hocam ne demek ilzam edici?
Yani ama illa böyle yapacaksınız.
Bağlayıcılığı demek. Yok, evet. Ya.
Öyle de yapmış, böyle de
bunu yapmış. Yapmazsan olmaz yok.
Yok. Öyle de yapmış, böyle de yapmış. Dolayısıyla bu meselede ben delilleri baktım. Gerçekten de baktığınızda zaten müthiş bir dirayet var. Bu meselede bu deliller diyor birbirine denktir. Sarahatte, delalette, kuvvette bu deliller birbirine denktir. Bir kimse namazda rüküye giderken kalkarken ellerini kaldırsa da olur, kaldırmasa da olur.
Evet, çok güzel.
Şimdi bir örnek daha vereyim. Ali Yülkari Hanefi mezhebinin muhakkık ulemasından namazda tahiyyatta Fatiha okurken
parmak kaldırma.
Parmak kaldırılır mı kaldırılmaz mı meselesinde Hanefi ulemadan daha belki birisi adını vermeyeyim kaldırılmaz demiş. Mekruhtur. Ali Yülkari diyor ki ben eğer bu alimi tanımıyor olsaydım sırf bu mesele yüzünden kafir olmasından korkardım. Korkacağımı
Allah söyler. Olsun.
Çünkü sünnet var diyor bu konuda.
Uygulama var yani.
Uygulama var. Efendimiz böyle yapmış. Hanefi mezhebinin tercihi bunun aksi istikamette olabilir. Buna bir şey demem veya bir alimin tercihi olabilir bir şey demem içtihadıdır. Ama bir insan sünnete riayet edeceğim diye teşehhütte işarette bulunduğu zaman sen buna mekruh dersen Efendimizin yaptığı bir işe mekruh demiş olursun. Evet. Şimdi bu Ali Yülkari merhum Hanefi hem de iyi bir Hanefi.
Şimdi Hanefi bir alime diyor böyle.
Hanefi bir alime diyor bunu. Şimdi sözü nereye getireceğiz? Bazen bizde de hani mezhep ulemasının bir kısmının tercih ettiği bir kısım meseleler olur. Bu meseleler bizde bir süre sonra din haline getirilebilir. Bundan uzak durmak lazım.
Tabii.
Mezhepler arası ihtilafları bilhassa fıkhi mezhepler arası fer'i meselelerden kaynaklanan işte delil farklı anlaşılır, farklı delillere itibar edilir vesaire. Mezhepler arasında ihtilaf sebepleri çoktur. Bundan kaynaklanan bir sebep dolayısıyla mezhepler arası ihtilafları mutlaklaştırmamak lazım.
Dolayısıyla dışarıdan gelen bir insana da önüne böyle bir
evet.
Zorunlu bir evet. Tercih bırakmamak lazım.
Namazını şu kalıba göre kılacaksın dememek
lazım.
Ona belki önce oturup hani dini anlatırken akidesini, tarihini, siyerini vesairesini anlatırken bunu da anlatmak lazım. Bu mezhepler nereden çıkmış? Bunların aslı nedir, mahiyeti nedir, hayatımızdaki etkisi, yeri nedir? Bunu da anlatmak lazım ki adam bu kadar mezhep nereden çıkmış gibi bir soruyla yaşantısını sürdürmek zorunda kalmasın.
Yani bıkmasın yani.
Tabii. Bunu da anlatmak lazım.
Hocam zaten özellikle buyurdunuz yani işaret buyurdunuz. Burada her dönem mezheplerin ihtilaflı konularını da güncelleyebilecek dirayette ulema yetiştirmek de
tabii.
İslam ümmetine bir vebal yani. İş tabii. Dönüp dolaşıp oraya geliyor.
Evet.
Ne zaman ki biz mesailimizi, meselelerimizi güncelleyip yeniden güncelleyecek dirayette ulemadan uzak kaldık. O zaman fitneye düşmüş oluyor.
Evet,
yani o zaman belki değil mi hocam? Asıl mevzu burada. Tabii. Bu meseleleri güncelleyebilecek dirayette
evet.
Ve o veradı, vera sahibi,
evet.
Adalet sahibi, insaf sahibi alimler yetiştirmeye ihtiyaç var. Evet. Belki de yani bu parçalı görünümümüzü ortadan kaldıracak olan en önemli adım da bu olsa
şimdi bakın,
gerek hocam.
İmam Malik rahmetullah Muvatta'yı yazmış.
Evet.
Ebu Cafer Mansur Muvatta'yı almış eline. Demiş ki bunu ben Kabe'ye asayım. Ana nüshasını. Ondan sonra da bundan nüshalar istinsah edelim, çoğaltalım.
Evet.
Belli vilayetlere gönderelim. Oralarda ben valilere de talimat göndereyim. Bütün ümmet bununla amel etsin.
Demiş.
Burada Efendimizin sünneti var, hadisler var, Medine ehlinin uygulamaları var.
Çok hoşuna gitmiş yani evet.
Tabii hoşa gitmeyecek bir şey değil ki İmam Malik rahimahullah Muvatta gibi bir eser. İmam Malik demiş ki hayır bunu yapma. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı çeşitli beldelere dağıldılar. Oralarda herkes kendi ekolünü, mektebini, evet. Mezhebini kurdu, müessesesini kurdu. Bunların hepsi bir koldan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bağlanır.
Evet.
Herkesi tek bir mezheple amel etmeye zorlama. Bu doğru bir şey değil. Şimdi düşünün İmam Malik gibi bir insan Medine fıkhının Medine'de yaşamış büyük sahabilerin müktesebatının varisi. Eline de böyle bir fırsat geçmiş.
Ya, hayal ediyor yani.
Bunu doğru bulmuyor. Yani İslam rahmet ve genişlik dinidir. İnsanları ameli meselelerde tek bir istikamette yürümeye zorlayamazsınız. Bu doğru bir şey değil. İşte bunu anlatmak lazım. Bu bir rahmettir aslında. Evet. İstersen şöyle amel et, istersen böyle amel et. Ama yani bu işin bir ciddiyeti var. Bir ilkesi, usulü, sistemi var. Bunu da bu şekilde bil diye söylemek lazım.
Hocam mesela elimizde bazı böyle önemli değerler var. O değerlerin de kıymetini bilmek lazım. Evet. Namaz vakitleriyle ilgili. Bundan 2 sene önce bir misafir heyet geldi hocam buraya.
Evet.
Adam 20 yıl Suriye'de okumuş bir tanesi. Birisi işte Mısır'da okumuş. Burkina Faso'dan bir ilim ehli heyet geldi. Burada misafir ettik onları. Misafirliklerinin sonuna doğru tek tek sordum. Yani Türkiye'de ne fark ettiniz, ne fark var, ne dikkatinizi çekti diye. Bir Osman Demi diye bir abimiz yani büyük bizden. Yaş itibariyle 50'li yaşlarda çok gün görmüş. Oralarda yetişmiş. Hem Burkina'da hem Fas Tunus'ta okumuş. Hem Suriye'de okumuş. Dedi ki ben dedi tevhid gördüm Türkiye'de dedi. Merak ettim yani. Eğer dünyada tevhid görmek isteyen, birlik görmek isteyen varsa dedi gelip Türkiye'ye baksın dedi.
Eyvallah.
Şimdi Osman Efendi dedim yani siz tevhid diyorsunuz da bu tevhidden kastınız ne? Neyi kastediyorsunuz dedim. Bak dedi sen tabii biz de oralarda bulunduk dedi ki sen geldin gördün dedi biz dedi yani. Namaz vakitlerimizi gördün dedi hocam. Bizim namaz vakitleri ve namazdaki şekiller çok dikkatini çekmiş. Sen gördün dedi yani. 12.30'da falanlar namaz kılar dedi. 1'de falanlar kılar dedi. 1.30'da falanlar kılar. 2'de falanlar kılar. 3.30'da ikindi ezan okunacak. 2.30'da da falanlar kılar dedi yani. Bir cumaya gitmek istediğiniz zaman dedi. Yetişebilirsiniz yani. İlla cuma önemli değil. Problem yok dedi yani. 12.30'da giderseniz falanların camisine gidersiniz dedi. Yani bir birlik beraberlik yok. Bir ezan okunur dedi. Arkasından bir ezan daha okunur. Karma karışık dedi yani. 2.30'da ezan okunur dedi. İkindi ezanı mı, öğle ezanı mı belli değil dedi yani. Yani isimler verdi. Biliyoruz tabii. Onları söylemeye burada gerek yok. Ama dedi Türkiye'de dedi. Ya nasıl bir şey yaptınız ki dedi. Çünkü o da caiz, o da caiz, o da caiz dedi. Yani her biri bir hadise dayanıyor. Ama dedi siz bir hadisi dedi teke indirmişsiniz. Her tarafta bunu uyguluyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey dedi yani.
Evet.
Bırakın dedi ya her şey bir tarafa dedi. Sabah namazında nasıl birliği sağlamışsınız dedi. Dikkatini çekmiş hocam yani. 1 saat kala ezan okunuyor dedi. Yarım saat kala namaza duruluyor dedi. Yani oturtmuş Diyanet'in bu uygulaması çok etkilemiş onu. Giriyoruz dedi mesela. Tesbihat aynı tesbihat. Yani bu birlik. Ondan sonra namaz aynı vakitte kılınıyor. Aynı anda bir ruh oluyor dedi yani. Bu dedi işte tevhid dedi. Hocam yani çok yani bak hocam bunu dışarıdan görüp de bozmak isteyenler var. Yeni namaz vakitleri icat edip bunu yaygınlaştırmaya çalışanlar var. Sonuçta bu içtihadi bir meseledir yani. Biri üzerine ittifak edilmiş dedi Türkiye'de. Ne kadar güzel bir şey dedi yani. Ben dedi bunu götürürüm götürsem dedi yani. O da Diyanet Teşkilatı'nda üye orada ama tabii orada zayıf Diyanet Teşkilatları. Bunu götürürüm dedi yani. Bak dışarıdan bir insanın bize bakışı ve elimizdeki nimet yani. Bak bu namaz vakitlerindeki birlik nimeti. Allah kaybettirmesin hocam yani.
Amin.
Duruşlarla ilgili de öyle. Yani hakikaten bu bir anı hatıra olarak
şimdi
yani dışarıdan
birisi. Bu aslında bir şeyin de ifadesi Hidayet Bey. Ne kadar zayıflamış olursak olalım. Yani Anadolu coğrafyası, Anadolu insanı olarak. Ne kadar hırpalanmış olursak olalım. İslam dünyası hala bize bakıyor.
Maalesef.
Ya burada gördüğü şey onun için çok önemli, çok anlamlı.
Gerçekten.
İşte o sohbetin başında sözünü ettiğiniz adamın kalkıp İstanbul'a
Haitili.
Gelmesi, Haitili kardeşimizin İstanbul'a gelmesi çok anlamlı bir şey.
Tabii.
Çünkü burası merkez. Dolayısıyla bizim bu noktadaki mükellefiyetimiz bir kat daha fazla.
Özellikle dışarıdan gelen yabancılar hocam hani gerçekten onlara çok yakından bakmak lazım. Hani Resulullah Efendimiz dışarıdan gelen heyetlere 2 kat değer verilmiş yani. O bir sünnet aynı zamanda yani.
Tabii.
Dışarıdan gelen heyet bir daha adam bir gelecek bir daha gördüğünü götürecek yani
tabii,
oradan.
Tabii,
yani. Hakikaten önemli yani şeyde de. Hocam vaktimiz daraldı ama böyle bir 10 dakikamız var. İlk İslam'a girmek isteyen birisi veya gelen birisine neler telkin etmeliyiz? Bunlara biraz girelim isterseniz.
Tabii öncelikle o insanın temel akide meselelerinden haberdar olması lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çok iyi tanıması lazım.
İki tane mevzu diyorsunuz.
Evet.
Bir akaidle ilgili konular, kelime-i evet. şehadetle başlayan
amentü ilkeleri.
İki siyer.
İki Efendimiz'i tanıyacak.
Efendimiz'i yakinen tanıyacak.
Şimdi bakın, burada bilerek bir şey söylemedim. Yani o insanın eline bir Kur'an-ı Kerim meali verin, onu okusun, Kur'an onu hidayete götürür demedim bak. Neden demedim? Çünkü üzerinde o kadar çok spekülasyon var ki Kur'an'ın. O Kur'an-ı Kerim'de okuduğu hangi ayet onun üzerinde nasıl bir etki yapacak bilemezsiniz.
Evet.
Yani adam alır Tevbe suresinde işte haram aylar çıkınca o müşrikleri nerede bulursanız öldürün.
Direkt o gelir.
Direkt aklına bu gelir. Efendim takılır kalır orada.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i doğru biçimde anlamak bir aşamadır aslında. Başlangıç değildir.
Demek ki bir rehbere ihtiyacı var.
Hiç şüphesiz. Evet. Hiç şüphesiz.
En önemlisi rehber, iyi bir rehber.
Yani. Evet. Onun için önce o insan Efendimiz'i tanıyacak. Onun insanlara münasebeti, aile hayatı, toplumu yönetme biçimi, tebliğ tarzı, efendim kişiliği, ibadeti, giyim kuşamı, yeme içmesi vesaire bütün yönleriyle Efendimiz'i tanıyacak aleyhissalatü vesselam.
Evet, tabii ritüel olarak normal bir kelime-i şehadet getir, kusul abdest aldırıyoruz değil mi hocam?
Nasıl onlar? Ha tabii, yani o ritüel şöyle.
Bir, şöyle bir yap, yani, onları da bir söylerim.
Bu her Adem aleyhisselamdan bu yana olan bir şeydir. Bir kimse Müslüman olduğu zaman, İslam'a girdiği zaman önce bir hadesten taharetlenir.
Evet.
Çünkü küfür bir hadestir.
Pisliktir, manevi pisliktir.
Manevi pisliktir. O pislikten temizlenmenin yolu da gusül abdestidir.
Önce gusül abdest alır.
Evet. Arkasından o insana biz kelime-i şehadeti telkin ederiz.
Evet hocam.
Kelime-i şehadetin anlamını da söyleriz.
Evet.
Onu uzun uzun izah ederiz.
Evet.
Allah'tan başka ilah yok ne demek?
Evet.
İlah ne demek? İlla bu insanın hani putu veya göksel bir kısım varlıkları Allah'a haşa ortak koşması gerekmez. Kelime-i şehadeti de ters düşmesi için.
Evet.
İlah kavramını o insanın hayatına çok...
Gündelik hayatta da evet, ilahları yani, ortaya
evet,
koyarız.
Yani evet, onu çok iyi anlatmak lazım. Sonra Muhammedun Resulullah kısmını çok iyi anlatmak lazım. Muhammedun Resulullah olmazsa yarımdır bu.
Evet.
Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu dinin sadece tebliğ edip bırakıcısı değil.
Evet.
Aynı zamanda uygulayıcısı, tefsir edicisi, beyan edicisi, müşkilleri çözücüsü, numune-i imtisal olarak o var merkezde. Dolayısıyla onun yanına mutlaka Efendimiz'i koymak lazım.
Bir kulluk olarak abduhu diye değil mi hocam?
E tabii.
Kendi bir kul aynı zamanda tabii. Ve bizimle
evet.
Biz onu örnek alabiliriz anlamında.
İşte evet. Buradan nübüvvet meselesi nedir? Nübüvvetin hayatımızdaki yeri nedir? İslam'daki yeri nedir? Bunu anlatmak lazım. Sonra ona hemen temel İslam olur olmaz, Müslüman olur olmaz yapması gereken şey neyse o amentü esaslarından sonra hemen namazı öğretmek lazım.
Namaza çok yoğunlaşıyorlar.
Evet. Hemen namaz.
Namaza çok yoğunlaşıyorlar.
Çünkü gerçekten Hidayet Bey, namazın insana verebileceği, verdiği şeyleri başka hiçbir ibadet vermiyor.
Evet.
O namazda Cenab-ı Hak bütün diğer ibadetleri cem etmiş.
Evet.
Dolayısıyla onu hakkını vererek kılan insan ruhunda geçirmesi gereken dönüşümü, devrimi geçirir.
Yani bir muhatap alıyor yani. Kulu elbette. Cenab-ı Hak muhatap alıyor namaz. Namaz evet. Allah'ın yani kulu muhatap aldığı
Allah
nokta.
Allah'a yaklaşmanın başka bir yolu yok. Secde edeceksiniz.
Ya.
Secde et ve yaklaş. Onun için namazın ehemmiyeti hem Müslümanın hayatına getirdiği disiplin vesaire yönünden hem manevi hikmetleri yönünden, ruhumuza kattıkları yönünden Cenab-ı Hak'la münasebetlerimizi tanzimde ne kadar merkezi bir yerde durduğu vurgulanarak anlatılmalıdır. Sonra modern dünyanın İslam üzerinde oluşturduğu soru işaretleri var.
Evet hocam.
O soru işaretleri mutlaka böyle lif lif işlenmeli. Hiçbiri atlanmadan, hiçbiri ötelenmeden, üstü kapatılmadan özgüvenle, cesaretle, dirayetle
tabii.
O sorunların her biri masaya yatırılıp ona anlatılmalı ki kalbinde itminan oluşsun.
Evet.
Bir insanın kalbinde itminan oluşmazsa o insanın Müslümanlığı oturmaz.
Evet.
Daha evvel burada zannediyorum bahsetmiştim. Osmanlı ulemasından birisi müftülük derecesine kadar ulaşmış.
Evet.
Fakat ailesi gayrimüslimmiş. Devşirme bu çocuk. Bir Müslüman aile onu almış, yetiştirmiş. O da Müslüman olmuş, müftü olmuş. Ama hala acaba ben doğru bir dine mi inandım? Eski dinim benim
daha mı iyiydi?
Daha mı iyiydi? Daha mı doğruydu diye içinden Selektim geçirirmiş. Birisi bu müftü efendiye gelmiş. Demiş ki benim kızımı yeni Müslüman olmuş birisi istiyor, vereyim mi? Onun üzerine müftü efendi bu anlattığım şeyi anlatmış. Bak demiş, ben gayrimüslim bir ailenin çocuğuydum. Bir Müslüman aile aldı beni, yetiştirdi. Müslüman olarak yetiştim. Medreseyi bitirdim, müftü oldum. Fakat hala şeytan bana soldan gelirdi yani bazen. Acaba eski dinin daha mı iyiydi? Seni bunlar kandırdı, beynini yıkadı filan. Ta ki hacca gidene kadar. Evet. Hacca gittim geldim, Cenab-ı Hak bu şeyi kafamdan kalbimden sildi. Onun için o damat adayına söyleyin önce bir hacca gitsin.
Çok güzel.
Evet. Dolayısıyla bu adama da, yeni Müslüman olmuş kişiye de önce mutlaka bu temel şeyleri anlattıktan sonra o hac atmosferini bir yaşatmak
lazım. Umre ve hac değil mi hocam?
Şart.
Şimdi hac biraz zor buralarda ama umre olabilir yani.
Olabilir tabii. Önemli olan o atmosferi, o coğrafyayı. Evet, yaşaması. Önemli, o mübarek beldeyi görmesi, teneffüs etmesi.
Oraya gidip gelince iş değişiyor.
İş değişir. Orada ruhta tam bir devrim, tam bir arınma oluyor.
Bu Amerikan Müslümanların da öyle şeyler var değil mi hocam?
Evet.
Malcolm X olsun,
tabii.
Onların hacca gelince haçtan ayrı bir etkilenmeleri var. Yani o anlatılıyor şeylerde.
Tabii. Malcolm X eskiden ırkçı bir Müslümanmış.
Evet.
Yani Müslümanlığı zencilere mahsus bir meziyet sayarmış.
Evet.
Ne zamanki hacca gitmiş, orada bakmış ki burada siyah yok, beyaz yok, kadın yok, erkek yok. Burada bir ruh var sadece.
Evet.
Bir tevhid ruhu var. Ve ondan etkilenerek döndüğünde Amerika'da zaten bu etkilenişi üzerine çok fazla daha yaşatmamışlar onu. Evet. Şehit olmuş.
Yani Müslümanlığa daha faydası olacak.
Daha birleştirici bir ruhla çünkü. Adam çok farklı bir tarzla dönmüş Hicaz'dan.
Tabii.
Ve bunu dillendirmeye başlamış. Onun üzerine
fazla gelmiş yani.
Evet, fazla gelmiş ve
şehit olmuş.
Allah rahmet eylesin.
Hakikaten öyle.
Evet.
Yani demek hocam kelime-i şehadetten önce bir usul abdesti, kelime-i şehadet, akaid konuları anlatılacak. Ondan sonra namaz anlatılacak. Namazda da mezhep, hangi mezhebe yakın? Hocam şöyle mi yapsak daha iyi olur bilmiyorum. Hani adamın kendi bulunduğu bölgede hangi mezhep şaiyse yani biz olamadır. Öyle yapmaya çalışıyoruz. Mesela
ki.
Maliki kitapları hazırladık. Mesela bölgede Şafii, mesela Orta Afrika bölgesinde Şafiiler daha fazla. Hı-hı. Batı Afrika'da Malikiler var. Yani eğer hiç yoksa yani Hanefiler, Hanefilik yeni gidiyorsa Hanefi bizim kendi bize anlatmak daha kolay olduğu için Hanefi'yi anlatıyoruz ama gelen insanlara, böyle Avrupa'dan gelenlere Hanefilik. Mesela geçen sene bir Yahya'mız vardı bizim öyle İsveç'ten. Ona Hanefi, zaten Hanefi bir hocası varmış. Onun İslam öğrenmeye gelmiş buraya.
Evet.
Ne kadar zamanda kalacaksınız diye soruyoruz hocam. Uzun güzel. Ne kadar sürerse diyor. 6-7 sene olsun fark etmez diyor yani.
Allah.
Yani hocam böyle insanlar, tanıyoruz onları görünce. Yani.
Evet.
Yani insanlar çıkmış gelmişler. Kaç sene olacaksa para pulla adamlar maddi tam bir imanla gelmişler. Yani. Etkileniyor insan yani gerçekten. Hidayet hikayeleri. İnşallah hocam önümüzdeki hafta da inşallah bu konu üzerine biraz devam edelim.
İnşallah.
Hidayetlere vesile olmak nasıl olur? Hidayete vesile olduğumuz insanlarla hangi yönden ilgilenmemiz gerekir? Ve bu bizim ihtilaflı konularımızı nasıl anlatmalıyız? Anlatmalı mıyız? Öncelik sırası nedir?
Eyvallah.
Kur'an'la tanıştırmak, sünnetle tanıştırmak, hadisle tanıştırmak, kelamla, akaidle hangi yönlerden tanıştırmalıyız? Bunlar üzerine biraz duralım arzu ederseniz.
İnşallah olur.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir tefekkür ufku programının daha sonuna geldik. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir ile birlikte önümüzdeki hafta tekrar benzer bir konuyu ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.